Ayrım 14.
En kibar kadınlar, en centilmen erkekler kokain kullandı, kullananların kimi çıldırdı. Kimi intihar etti, kimi katil oldu. Şampanya ve kokain uygarlık simgesi oldu. Birçok insan bunları tattı, kullandı, sevdi ve uğruna türlü çılgınlıklar yaptı. Şampanya köpükleri dudaklarında, kokain enfiyesi burunda. Bir küçük pudra kutusu içine konulan kokain enfiyesi her yerde kolayca çekilir. Kullanıldığı belli olmaz. Bir süre kokain kullananlarda ruhsal bozukluklar olur. Ahlak bakımından düşüklük gösterirler. Çeşitli halüsinasyonlar ortaya çıkar. Deri altında kurtlar dolaşıyormuş gibi bir duygu olur. Eline geçirdiği iğne, makas ya da bıçakla derisini delik deşik eder. Dolaştığını sandığı kurtlardan kurtulmak ister, düşünceleri bozulur, kendisine düşmanlık yapıldığını sanır. Çok miktarda alınan kokain insanı zehirler, öldürür. İntihar edenler, başkasını öldürenler, hastaneye ya da cezaevinde yatanlar çoktur. Afyon narkotikleri hem bedensel hem de ruhsal çöküntü yaratır. Afyonun kötü zararları, zehirli etkisini ve afyon kullanımının yol açtığı ruhsal bozuklukları ilk olarak Galen, M.S. 131-200 yazmıştır. İbn-i Sina, M.S. 980-1037 El Kanunu kitabında bir kez yüksek miktarda afyon alanlarda ve uzun süre afyon kullananlarda ortaya çıkan ruhsal bozukluklar ve zehirlenme tablosuna değinmiştir. Ülkemizde Besim Ömer Paşa, Akal'ın 1862-1940 Keyif Veren İçeceklerden Afyon adlı kitabında ilk kez afyon kullanımının yol açtığı ruhsal bozuklukları yazmış, uzun süre afyon kullanan bu maddeye bağımlı olanlarda gözlerin çukura kaçtığını, yüzlerinin hastalıklı bir görünüm aldığını, bitkinlik, halsizlik, yorgunluk olduğunu, ruhsal donukluk, durgunluk, ilgisizlik ve isteksizlik görüldüğünü, hareketlerin yavaşladığını, yürümenin dengesiz, düzensiz olduğunu yazmıştır. Afyon narkotiklerini uzun süre kullanan bağımlılarda kişilik bozuklukları ortaya çıkar. İleri derecede durgunluk ve ilgisizliğin oluşturduğu duygulanım durumu üzerinde başta algı, dikkat, bellek, düşünce ve irade olmak üzere bütün yetilerde çöküntü görülür. Toplumla bağlantı, ilgi ve ilişki kaybolur. Hatta toplum dışı ve topluma karşı davranışlar ve eylemler ortaya çıkar. Kimi kez bu tür eylemler cinsel sapıklık, hırsızlık, dövme, kavga, yaralama, öldürme gibi suç alanı içine giren nitelik kazanır. Zamanla bedensel ve ruhsal çöküntü artar. İştahsızlık, zayıflama, bulantı, kusma, dolaşım, solunum sistemi ve karaciğer bozukluklarının ön planda olduğu ağır bir tablo ortaya çıkar. Morfinomani sendromu. Morfin kullanımının yol açtığı bedensel ve ruhsal bozuklukları ayrıntılı olarak ilk kez inceleyen Fransa'da Olbat olmuştur. Olbat, 1850-1870 yılları arasında Fransa'da morfin kullanan vakaları incelemiş, bunlarda görülen bağımlılık durumunu bedensel ve ruhsal bozuklukları tanımlamıştır. Lear'in gözlemleri de bu görüşleri doğrulamıştır. Ancak Olbat'ın tanımlamalarına ve Lear'in gözlemlerine dayanan uyarılar, morfinin ağrı kesici ve yatıştırıcı etkisinin yarattığı mucize ilaç görüntüsünü değiştirmemiştir. 1870 yılında Almanya'da Liebenstein, ilk olarak morfin kullanan 82 erkek, 28 kadın, toplam 110 vakada görülen bedensel ruhsal belirtileri toplayarak morfinomani sendromunu tanımlamıştır. 19. yüzyılın sonlarına doğru morfinomani sendromuna ilişkin yayınlar çoğalmıştır. 1882 yılında Laptovski 160, 1883 yılında Oberstein'ın 143, aynı yıl Burkhardt 115 vakada görülen bedensel ruhsal bozuklukları ortaya koyan yayınlar yapmıştır. 1890 yılında Fransa'da Picon morfinomani sendromuna ilişkin bütün yayınları gözden geçirmiş, Morfinizm adlı kitabı yayınlamıştır. Ülkemizde morfin kullanımının yol açtığı bedensel ve ruhsal bozukluklar ilk kez uzmanın Tababet-i Ruhiye kitabında yer almıştır. Eroin sinir sistemi ve beyinde hasar yapıyor. Eroin kullanımının yol açtığı bedensel ve ruhsal bozukluklar ilk kez 1890'lı yıllarda Almanya'da dikkati çekmiş, morfin bağımlılığı tedavisinde ve bağımlılarda ortaya çıkan öksürük nöbetlerinde ilaç olarak kullanılan eroinin de bağımlılık yaptığı bedensel ruhsal bozukluklara neden olduğu görülmüştür. Morfin ve eroin gibi maddelerin neden oldukları bedensel ruhsal çöküntü durumlarında ve zehirlenmelerde, merkezi sinir sistemi hücrelerinde bozukluklar saptanmıştır. Uzun yıllar bu tür maddelerin beyin hücreleri üzerindeki etkisini araştıran Axel, elde ettiği sonuçları şöyle özetlemiştir. Narkotik maddeleri uzun süre kullananların beyin hücrelerini zarları büzülmüştür. Hücre dumura uğramış, içinde boşluklar ve yağlanmalar olmuştur. Hücre çekirdeği küçülmüş ve parçalanmıştır. Mikroskopla saptanan bu görünüme ek olarak gözle beyin kabuğunda ve beyni kaplayan zarlarda şişme, kanlanma ve küçük kanama odakları, damarlarda daralma, incelme ve yağlanma dikkati çekmektedir. Bu tür maddelerle zehirlenerek ölenlerin beyinlerinde şişme, bol kanama odakları ve hücrelerde yozlaşma önemli bulgular arasında yer alır. Görülüyor ki, afyon narkotiklerinin uzun süre kullanılması ya da bu maddelerle zehirlenme sonucu ölüme kadar giden bedensel ve ruhsal bozukluklara paralel olarak beyinde gözle görülen ya da mikroskopla saptanan önemli ve geri dönmesi olanaksız bozukluklar ortaya çıkmaktadır. Özetle bu tür maddeler çok dar olan tedavi sınırları dışında merkezi sinir sistemi için zehir olarak kabul edilmiştir. Saf kodeinoman vakası. 1913 yılında Fransa'da Soliyer, en yüksek tedavi dozunun 10 katı yani yaklaşık olarak günde 2 gram kadar kodein alan bir vakada bu maddeye bağımlılık oluştuğunu göstermiş ve bunu saf kodeinoman vakası olarak yayınlamıştır. Bunu 1924 yılında Roges de Fursac ve Monester'in yayınladığı günde 1 gram kodein alan başka bir bağımlılık vakası izlemiştir. 1927-30 yılları arasında New York'ta Terry Cox ve Perens'ten oluşan bir çalışma grubu, Detroit ve çevresinde narkotiklerin yasal sınırlar içinde kullanımı adı altında bir anket ve tarama araştırması yaparak sonuçlarını 1931'de yayınlamıştır. Bu yayında kodein kullanan ve bu ilaca bağımlı olan 83 vakanın çeşitli yönlerden incelenmesini açıklamıştır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre petidin morfin kadar etkili. 1957 yılında Eddie Halbach ve Barea'dan petidinin ancak akut vakalarda çok kısa süre kullanılmasını öğütlemişlerdir. Lexington'daki Amerika Federal Hastanesi 1946 yılında ülkede görülen ilk petidin bağımlılarını yayınlamıştır. Wally ve Stern 1946-1949 yılları arasında Fransa'da petidine bağımlılık gösteren vakaların bütün öteki bağımlılar arasında %7,5 olduğunu bildirmiştir. 1950'de ise Fransa'da petidin fitili kullananların sayısı gittikçe artmaya başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1955'te Langston Hastanesi'nin verdiği istatistiklere göre 1950-1953 yılları arasında bu hastaneye yatan ve petidin bağımlılığı gösteren vakaların sayısı toplam olarak 457 olup ya da yaklaşık olarak 140 vaka görülmekteymiş. Petidinin zamanla yayılması, özellikle hekimler ve yardımcıları tarafından çok kullanılması Dünya Sağlık Örgütü'nün dikkatini çekmiş ve 11-16 Ekim 1945'te Cenevre'de yapılan bir toplantı sonucu aşağıdaki bildiri yayınlanmıştır. Hekimler, hemşireler, hasta bakıcılar ve öteki hastane personeli arasında petidin bağımlılık gösterenlerin sayısının gittikçe artması dikkat üzerinde durulacak bir konudur. Bu yalnızca Amerika'da olmayıp başka ülkeler için de önemli bir sorundur. Hekimler bu ilacı morfin kadar tehlikeli kabul etmelidir. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda bütün ülkelerin ve sağlık kuruluşlarının dikkatini çekecektir. Meprobamat ve benzodiazepin türevleri. Meprobamat kullanımının yol açtığı bedensel ve ruhsal bozukluklar ilk kez 1956 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Lemsch tarafından saptanmıştır. Bir yıl sonra Lemsch, Essig ve Anschli, Amerikan Hekimler Birliği dergisinde uzun süre meprobamat kullananlarda görülen bağımlılık tablosunu, bedensel ve ruhsal bozukluk belirtilerini yayınlamıştır. 1958 yılında Essig, meprobamatın yaptığı bağımlılığı açıklığa kavuşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürmüş, köpekler üzerinde yaptığı laboratuvar araştırmaları sonucunda bu maddenin fizik bağımlılık yaptığını ve birdenbire kesilmesi durumda yoksunluk belirtilerinin görüldüğünü bildirmiştir. İnsanlar üzerinde yaptığı araştırmalar da bu görüşünü doğrulamıştır. Bu bulguların ışığı altında 1964 yılından sonra meprobamat fizik bağımlılık yapan bir yatıştırıcı olarak değerlendirilmiş, uzun süre kullanımının yol açtığı bedensel ruhsal bozukluklar üzerinde durulmuştur. 1974 yılında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu, meprobamatı bağımlılık yapan maddeler listesini almıştır. Ülkemizde 1967 yılında ilk kez adam, meprobamat kullanımının yol açtığı bağımlılık tablosu bedensel ruhsal bozukluk gösteren iki vaka öyküsünü yayınlamıştır. Bu vakalar uzun süre meprobamat kullanmış, biri günde 6, ikincisi 4 gram meprobamat almış, ilacın etkisi altında dalga adını verdikleri mutluluk durumu yaşamış, ilaç kesildiğinde sıkıntıya düştüklerini söylemişlerdir. Benzo, diazepin türevlerinin kullanımının yol açtığı bağımlılık, bedensel ve ruhsal bozukluk tablosu uzun süre tartışılmış, bu ilaçların tıpta kullanım alanına girmesinden sonra yapılan araştırmalarda %5 ile %50 oranında değişen bağımlılık riski belirtilmiştir. 1984 yılında İngiltere'de Lader ve Peterson, 1985 yılında Holstrom, benzodiazepin türevlerinin yol açtığı bağımlılık durumunu, yoksunluk belirtilerini, bedensel ve ruhsal bozuklukları tanımlamışlar, bu ilaçların bağımlılık yaptığını belirtmişlerdir. 1986 yılından sonra Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu, benzodiazepin türevlerini bağımlılık yapan maddeler listesini almıştır. Veronal Alışkanlığı Tablosu. Barbiturat türevlerinin kullanımının yol açtığı bağımlılık durumu, bedensel ve ruhsal bozukluklar 1913 yılında ilk kez Wilcox tarafından bildirilmiştir. Wilcox, 17. Uluslararası Tıp Kongresi'nde bir barbiturat türevi olan barbitalin, veronal, tedavi dozları sınırı içinde uzun süre alınması sonucu ortaya çıkan veronal alışkanlığı tablosunu bildirmiştir. Bu tablonun temel özelliği duygu durumu ve zihinsel işlevlerde bozukluk ve karışıklık olarak belirtilmiştir. Hareketlerde, dengede, yürümede aksaklık ve yavaşlama görüldüğü vurgulanmıştır. Wilcox ayrıca uzun süre barbital kullanan kimi hastada bu ilaca karşı direnç artması sonucu miktarın artırıldığını, ilaç miktarının azaltılması ya da kesilmesi durumunda ciddi fizyolojik ruhsal belirtilerin görüldüğünü ve barbital alışkanlığı süresince yüksek miktarda ilaç alınması sonucu zehirlenme, koma ve ölüme sıklıkla rastlanan bir durum olduğunu söylemiştir. Wilcox'un bu bildirisi ve yayını ile barbiturat türevlerinin fiziksel bağımlılık, tutsaklık yaptığı kabul edilmiş, bedensel ruhsal bozukluk saptanmıştır. Aile ve yakın çevrenin dikkatini. Gencin içinde bulunduğu aile, okul, yakın çevre, alkol ve madde kullanan, bağımlı olan genci ne kadar erken fark eder, ona yardımcı olmaya çalışırsa, gencin bağımlılıktan kurtulma şansı o kadar artar. Bu nedenle erken tanı belirtilerinin bilinmesi çok önemlidir. Tanı belirtileri fiziksel ve ruhsal, toplumsal olarak iki grup içinde toplanır. Bunların birkaçının bir araya gelmesi alarmı harekete geçirmelidir. Fiziksel, bitkinlik, dalgınlık, uykulama, uyku bozukluğu, konuşma güçlüğü, burun akıntısı, terleme, titreme, dengesizlik, gözde kanlanma, göz bebeğinde daralma, yüzde kızarma, solukluk, kabızlık, ishal, mide bağırsak yakınmaları, yürüme bozukluğu, solunum güçlüğü, ağrılar. Ruhsal toplumsal, duygu durumu değişikliği, ilgi, istek kaybı, donukluk, bilişsel bozukluklar, başarıda azalma, bakımsız dış görünüş, gerçek dışı konuşma, içe kapanma, çevre değiştirme, konuşma içeriğinde değişme, aşırı para harcama, suç işleme eğilimi, sorumsuzluk, evden uzaklaşma, madde kokusu. Dördüncü bölüm, bireysel boyut. Bağımlılığa yatkın kişilik yapısı. Alkol ve madde kullanımı, bağımlılığın oluşması, insanı tutsak etmesi, kişilik madde toplum üçgeninde ele aldığımıza göre bu üçgenin bir köşesinde yer alan alkol ve madde kullanımına bağımlılığa yatkın kişilik yapısının bilinmesi, tanınması gereklidir. Bilindiği gibi insan ve insanın kişiliği bedensel, ruhsal, toplumsal yapıların, işlevlerin birleşip bütünleşmesinden oluşur. Bu bütünlük içinde değişik katmanlarda yer alan yapılar ve işlevler bulunur. Normal davranış bu katmanlarda bulunan yapıların, işlevlerin dengeli, düzenli, uyumlu, normal dışı davranış ise dengesiz, düzensiz, uyumsuz çalışması sonucu ortaya çıkar. Davranış bozuklukları ruhsal hastalıklar bu katmanlardan birinde ya da birkaçında yer alan yapısal ve işlevsel bozukluklardan kaynaklanır. Durum, alkol ve madde kullanımı bağımlılık içinde böyledir. Bu nedenle söz konusu katmanları anımsatıp alkol ve madde kullanımı ve bağımlılık davranışının ortaya çıkmasındaki etkisi üzerinde durmak istiyorum. Söz konusu katmanlarda yer alan yapıları ve işlevleri günümüzde geçerli olan bilimsel yöntemlerle değerlendirme, ölçme olanağı vardır. Kalıtımla, soya çekimle aktarılan bedensel ruhsal özellikler ve yatkınlıklar, merkezi sinir sisteminin yapısı ve işlevi, ruhsal yapının temelini oluşturan kişiliğin gelişmesinde önemli rolü ve yeri olan zeka düzeyi, benlik, ego gelişmesi, çocuğun gencin içinde yaşadığı, büyüdüğü, geliştiği aile çevresi, yakın ve uzak toplumsal ortam, çocuğun gencin insanın halen içinde yaşadığı, iletişim ve etkileşimde bulunduğu toplumsal ortam, çocuğun gencin insanın halen içinde yaşadığı toplumsal ortamda bulunduğu durum, rol ve yer, çocuğun gencin insanın içinde bulunduğu toplumsal ortamda başkaları tarafından değerlendirilmesi, çocuğun gencin insanın becerisi, yetisi, yeteneği, amaçları, beklentileri, duyguları, düşünceleri, ilkeleri, kuralları, değerleri doğrultusunda kendisini gerçekleştirmesi, var olması, başka bir deyişle kimliğini bulması. Alkol ve madde kullanımına ve bağımlılığa yatkın kişilik yapısı, bu katmanlardan birinde ya da birkaçında yer alan yapısal ya da işlevsel bozukluklar sonucu ortaya çıkar. Günümüze kadar yapılan araştırmaların ışığı altında bu tip davranış biçimine yol açan katmanlar arasında kalıtımın, merkezi sinir sisteminin yapısının ve işlevinin fizyolojik olarak benlik gelişmesinin de ruhsal toplumsal olarak öncelik ve özellikle etkili olduğunu söyleyebilirim. Bağımlılığın soya çekimle ilişkisi. Kalıtım ya da soya çekim canlının türüne özgü özelliklerini sürdürmesini sağlayan tek yoldur. İnsanın türüne özgü kalıtım sınırları içinde anne ve babadan alınan gen gruplarıyla bedensel ve ruhsal yaşamın altyapısı oluşur. Bağımlılık nedenleri arasında kalıtımın etkisi ilk kez alkolikler üzerinde araştırılmıştır. Alkolizmi ilk tanımlayan ve bedensel nedenlere bağlayan Magnus Huss, alkoliklerin sinir sisteminde doğuştan olan ve soya çekimde gelen yapı bozukluğu bulunduğunu ileri sürmüştür. Bu görüş daha sonra 1900'lü yılların başında Krepelin, Bahnhofer, Baudelaire gibi ünlü ruh hekimleri tarafından da benimsenmiş ve alkolizmin kalıtımla gelen soya çekimle ilgili bir hastalık olduğu öne sürülmüştür. Araştırmacılara göre, kalıtımla gelen sinir sistemi bozukluğu yüzünden dengesiz kişilik yapısı gösterenler alkolik olmakta, alkoliklerde de kişilik bozulmakta, böylece alkolün oluşturduğu kısır bir döngü ortaya çıkmaktadır. Bergondi, Forel ve Kron, kalıtımla alkolizm arasındaki bağlantıyı Mendel'in görüşlerine uygun olarak açıklamaya çalışmışlardır. Alkolizm üzerine birçok araştırma yapan Jelinek de 1950'li yıllarda bu konu üzerinde değişik ülkelerde uygulanmış 15 çalışmanın sonuçlarını inceleyerek alkoliklerin %55-60'ında kalıtımın önemli rol oynadığını ortaya koymuştur. Ancak burada söz konusu olan geçişin genlerde bağlantısı kesin olarak açıklığa kavuşmamıştır. Öte yandan bu alanda çalışan araştırıcıların çoğu alkolü ve maddeyi kullanan, bağımlı olan çocukların, gençlerin soyunda sadece alkol ve madde bağımlısı annenin babanın aranmasının yetersiz olduğunu, bunların soy geçmişinde kişilik, genel kaygı ve duygu durumu bozukluğu, ruh ve sinir hastaları bulunduğunu göstermişlerdir. Williams, alkoliklerde soya çekimle geçen çeşitli besinler, su, tuz ve vitaminlerden yararlanmayı engelleyen bir enzim bozukluğu olduğu görüşünü savunmuş, alkolün söz konusu maddelerin eksikliğinden doğan açığı kapattığını ileri sürerek alkoliklere protein ve vitamin miktarı yüksek besinler verilmesini öğütlemiştir. Randolph, 1980'li yıllarda alkoliklerin karbonhidratlara karşı doğuştan duyarlı olduklarına, Corbin de 1980'li yılların sonlarında alkoliklerde kalıtımla gelen amino asit eksikliğinin bulunduğuna dikkati çekmiştir. Pasamanik, 1960'lı yılların sonunda Baltimore kentinde yaptığı bir araştırmada alkolün ve uyuşturucu maddelerin yol açtığı ruh hastalıklarının ve zeka geriliğinin beyazlara oranla zenciler arasında daha çok olduğunu, Fenn ve arkadaşları da alkolizm miktarının yüksek olduğu Eskimo'lar ve Kızılderililerde alkol metabolizmasının beyazlara oranla daha yavaş işlediğini bulmuştur. Çinliler, Japonlar ve Korelilerin alkole karşı dirençlerinin düşük olduğunu, beyaz ırktan oranla alkolden daha fazla etkilendikleri öne sürülmüştür. Bağımlı anne baba çocuk için risk oluşturuyor. Araştırmacılar alkolik baba ya da annenin çocuklarında alkolik olma riskinin yüksek olduğunu saptamışlardır. Daha sonra bu riski çocuklardaki aşırı kaygının mutsuzluğun ve uyumsuzluğun yarattığı bildirilmiştir. 1980'li yıllarda Cadoret ve çalışma arkadaşları evlat edinilmiş çocuklar üzerinde yaptıkları araştırmada gerçek annesi ya da babası alkolik olan çocukların gerçek annesi ya da babası alkolik olmayan çocuklara oranla daha çok alkol ve uyuşturucu madde kullandıklarını saptamışlardır. 1990'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yapılan araştırmalar, alkolik anne ya da babaların çocuklarında alkol ve madde kullanımı ve bağımlılık riskinin yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu alanda son yıllarda yapılan araştırmalarda, özellikle alkol ve madde kötü kullanımı ve bağımlılık riskinin çift yumurta ikizlerinde %50-60, tek yumurta ikizlerinde %78-80'e kadar yükseldiği gösterilmiştir. Başka bir deyişle, alkolik bir babanın ya da annenin çocuğunu doğumundan hemen sonra alkolik olmayan sağlıklı eğitim veren bir aile evlat edinse bile çocuğun alkolik olma riski yüksektir. Sonuç olarak alkol ve madde kullanımı ve bağımlılık riskinin kalıtımla bağlantılı olduğunu ancak geçiş yolunun kesin olarak saptanamadığını söyleyebiliriz. Alkol ya da madde bağımlısı bebekler. Alkol ve madde kullanan bağımlı olan annelerin bebekleri dünyaya bağımlı olarak gözlerini açar. Merkezi sinir sisteminin gelişmesinde yapısal ve işlevsel bozukluklar görülür. Yaşam boyu bağımlı annenin yarattığı sorunları kurban olurlar. Alkolik gebelerde düşük, erken doğum olasılığı yüksek olduğu gibi doğuştan alkol sendromu ve kötü gelişme riski yüksektir. Genel olarak doğuştan alkol sendromu riskinin %30-35 olduğu kabul edilmiş olup alınan alkol miktarının artmasıyla doğum ağırlığının azaldığı, bebeğin gelişmesinin yavaşladığı, durduğu gözlenmiştir. Araştırıcılar doğuştan alkol sendromu gösteren bebeklerin kısa boylu, küçük, zayıf, iyi gelişmemiş, düşük zekalı, aşırı hareketli, huzursuz, tedirgin olduklarını belirtmişlerdir. Bu bebekler arasında hiperaktif çocuk riski yüksek bulunmuştur. Alkolik olan annelerin bebeklerinde ortaya çıkan bu bulguların alkolün kötü etkisi yanında sigara, kötü beslenme, kötü ekonomik ve toplumsal durumdan da kaynaklandığı belirtilmiştir. Alkol gibi madde kullanan ve bağımlısı olan gebelerin bebeklerinde de doğuştan madde bağımlılığı görülür. Bu risk eroin ve benzeri afyon grubu madde bağımlısı olan gebe annelerin yeni doğan bebeklerinde çok yüksektir. Bu bebekler doğumdan sonra yoksunluk belirtisi gösterirler. Ciddi denetim, gözetim, tedavi gerektiren bu durumda gereken özen gösterilmezse bebek ölür. Öte yandan doğumdan sonra madde bağımlılığını sürdüren anne bakımsızlık nedeniyle bebeğin ölümüne yol açabilir. Bebekte gelişme bozukluğuna yol açan maddeler. Gebelik süresince sigara içen annelerin bebeklerinde nikotinin ve karbon monoksidin etkisiyle gelişme bozuklukları ortaya çıkar. Annenin içtiği sigara sayısıyla gelişme bozuklukları arasında doğru orantılı bir bağlantı söz konusudur. Sigara sayısı arttıkça gelişme bozukluğu riski yükselir. Anlamlı bir bağlantı saptanmamış olmasına karşın kafein içinde gelişme bozukluğu riskini ileri süren araştırıcılar vardır. Esrar, kokain, halüsinojenler, uçucu maddeler, yatıştırıcılar gibi bağımlılık yapan maddelerin gebelik süresinde alınması bebekte düşük, erken doğum, kötü gelişme gibi belirtilere yol açtığı gibi ciddi bedensel ruhsal bozukluklara da neden olabilir. Ana maddelerin miktarının ve alım süresinin artmasının yanı sıra birkaç maddenin ve alkolün birlikte alınması, gebeliğin ilk günlerinden beri kullanılması bebekte bedensel ve ruhsal bozukluk riskini yükseltir. Gebelik sırasında metadon kullanılması da bebeğe olumsuz etkiler yapabilir. Ancak bulgular afyon ve eroine oranla daha azdır. Ayrıca damar yoluyla madde kullanan annelerin bebeklerine, çocuklarına AIDS ve öteki hastalıkları bulaştırma riski yüksektir. İç salgı bezleri ve zeka düzeyi. Bedensel ve ruhsal yapının gelişmesinde renk ve biçim kazanmasında, işlevlerini dengeli, düzenli biçimde sürdürmesinde iç salgı bezlerinin önemli rolü ve yeri vardır. Bu nedenle iç salgı bezleri ile alkol ve madde kullanımı ve bağımlılık arasındaki ilişki ayrıntılı biçimde araştırılmıştır. Ne var ki günümüze kadar bu alanda yapılan araştırma ve çalışmaların sonunda iç salgı bezleri ile alkol ve madde kullanımı ve bağımlılık arasında doğrudan ilişki kurulmasını sağlayan bir görüş ortaya çıkmamıştır. Aynı şekilde zeka düzeyiyle alkol ve madde kullanımı ve bağımlılık arasında doğrudan ilişki kurulmasını sağlayan bir görüş de yoktur. Ancak uzun süre alkol ya da madde kullananlarda zekayı oluşturan bilişsel işlevlerle ilgili algı, bellek, düşünme, öğrenme, soyutlama gibi işlevlerde duraklama, yavaşlama ve bozulma olduğundan zamanla zeka düzeyinde düşme olur. Ayrıca kullanılan maddenin beyin hücresi üzerindeki olumsuz etkisi yüzünden zekanın temel yapısı da bozulur. Bu nedenle uzun süre bu tür maddelere bağımlı olanlar bunları bıraksalar bile artık eski zeka düzeyine erişemezler. Günümüzde alkol ve madde kullanımı ve bağımlılıkla sinir hücrelerindeki kimyasal ileticiler arasında geçerli bağlantılar kurulmuştur. Bağımlılıkta kimyasal ileticilerin rolü. İnsanlarda alkol ve madde kullanımına yol açan yatkınlığın beyinde ve merkezi sinir sisteminde bulunan kimyasal maddelerle bağlantılı olduğu, bu maddelerin özellikle orta beyinde yoğun olarak bulunduğu saptanmıştır. Orta beyinde diansefal, talamus, limbik sistem ve hipotalamus gibi bölgeler vardır. 20. yüzyılın özellikle son 15-20 yılı içinde ileri beyin görüntüleme teknikleriyle söz konusu orta beyin yapılarının durumu açıklığa kavuşmuş, işlevlerine ilişkin bilgiler artmıştır. Sinaps, iki sinir hücresi arasında bağlantının sağlandığı bölgedir. Sinaptik bölge, sinaps öncesi ve sonrası, presinaptik ve postsinaptik hücre zarıyla sinaptik aralıktan oluşmuştur.